Ayrım 9, Sağırdere Kemal Tahir, sayfa 128. Aşağı mahallede Himmet Çavuş'un odası önündeki meydana geldikleri zaman sinsin oyunu epey kızışmıştı. Orta yerde çam dallarıyla yakılan kocaman ateşi yam örenin yakın köylerin delikanlıları çevirmişlerdi. Pelvan Vahit bu oyunu pek seviyordu. Kolunun altındaki bohçayı kimseye fark ettirmemek için geride durmak isteyen Mustafa'yı iterek öne geçti. Bir delikanlı sol elini havada sallayarak sıradan çıktı. Davul zurnanın sesine ayak uydurarak ateşe doğru koştu. Sağ elini arkasına koymuştu. Bazen bir ayağının, bazen öteki ayağının üzerinde yükseliyor, iki yana sallanıyordu. Oyunda arkadan saldırmak yoktu. Bunun için ortaya çıkan delikanlı yalnız önüne bakıyor, yanlarını kollayarak ayak oyunları yapıyordu. Mavi çuhadan daracık zipkasına, göğsündeki gümüş kösteğine çamların kırmızı ışığı vurmuştu. Jandarma nayı sıradan fişek gibi koptu. Ateşin üzerinden sıçradığı için oyuncuyu şaşırtmış, sıraya yetişinceye kadar sırtına 3 tokat yetiştirmişti. Çocuklar sevinçle bağırıştılar. Pelvan Vahit ortada meydan okur gibi salınan nail'e bakarak titreyen bir sesle Mustafa'nın kulağına fısıldadı.
''Ne dersin, şunun üzerine gidip bir pelvan sillesi yapıştırayım mı?''
''Bırak Vahit, şimdi dövüşürsünüz. Bir kabile arasında sinsin dövüşü ayıptır. Sen ona vurursun, o sana vurur. Yaban köyün delikanlısı gibi rezillik.''
''Öyleyse haydi odaya gidelim. Muhtarın orada gramofon çalıyor. Dinleriz. İki yeni türkü getirmişler ki olursa bu kadar olsun. Bu rezilin sinsinde yiğitlenmesi canımı sıkıyor.''
Ağır ağır yürüdüler. Davul zurna sesi, naralar, çocuk bağırışları gitgide geride kalıyor. Buna karşılık muhtar odasında çalınan gramofonun ince türküsü yaklaştıkça daha iyi işitiliyordu. Mustafa canı sıkkın konuştu.
''Ya bir cigara yakalım demezsin. Şimdi yaşlıların yanında içilmez. Bu kahpeler bizim aklımızı aldı. Cigarayı bile unuttuk.''
''Unuttuk. Kız sevmek kolay değil. Sevdalanmak adamı avanak eder denilmiş.''
''Avanak ettiği belli bir şey. Doğrusu ben sana kızıyorum Pelvan. Benim gibi evlenmemiş ağan yok. Ne beklersin? Güldaneyi sırtlayalım bıçak gücüyle. Sana kızı kaçıralım.''
''Efendi, biz bunu düşünmedik mi?''
Vahit içini çekti. Ablak yüzünü yıldız alacasında Mustafa'dan sakladı.
''Düşündük. Sen fukaralığı bilir misin? Yamören'de düğünler kuruluyor. Geçen de anam ağladı. Sana ne oldu diye sordum. Karı dertli. Fukarayız biz. Fukara olduğumuzdan.'' dedi. ''Şimdi dilediğim yerden sana kız istemeliyim. 100 lira başlık demeliler. Verip kızı getirmeliyim.'' dedi. ''Fakir olduğumuzdan, hey Mustafa, Güldane'nin babası kızı bize vermez. Diyelim ki kaçırdık, bizi mahpusa atarlar, kahpenin yaşı küçük. Kız kısmını bilmez misin? Babasını görünce eli ayağı kesilir korkar. Karakolda beni zorla götürdüler derseymiş, 3 yıl mahpusluğu varmış.''
''Kim söyledi?''
''Murat Ağan, Ağan Murat kanunları bilir.''
''Mahpustan mı korktun yüreksiz?''
''Bak sana bir şey diyeceğim arkadaş.'' Vahit yere tükürdü. ''Mahpustan mı korktun dersin? Mahpustaki adamın geleni gideni olacak. Sana sözün doğrusu, mahpustan korktum, rezillikten korktum.''
Durup elini kaldırdı.
''Biz işi öncesinden ters tuttuk Mustafa. Çizgiyi baştan yanlış çizdik.''
''Ne yapılacaktı?''
''Yapılacağı hiç kızlara gönül verilmeyecekti.''
''Ne demek?''
''Benim bu sözüm doğru. Kız kısmına gönül vermek yoktu. Bu köyde sahibinin yiyemediği taze keklik sürüyle güzel gelinlerden birer seçip ardına düşecektik.''
Mustafa duraladı. ''Karı kısmını kandırmak kız kısmını kandırmaktan daha mı kolay Pelvan?''
''Daha kolay, ne sandın?''
''Demek kocalı karı adama hem eder kolayca.''
''Valla bu kadar ardına düşersek hiç bakmaz. 6 aydır leblebi, üzüm, sakız ayna göndermekten usandım. Kahpenin rezilleri.''
''Haklısın arkadaş, kahpenin rezilleri. Biz de akıl mı bıraktılar? Nereye gidiyoruz? Muhtar odasına. Ya bu kolumdaki bohça neyin nesi? Kötülükle basılmış da evinden boğulmuş karılar gibi yahu. Ben şunu eve bırakacağım. Sen gir otur, şimdi gelirim.''
Mustafa meydandaki kalabalığa görünmemek için arkalardan dolandı. Bulutların arasında bir tek kocaman yıldız parlıyordu. Pelvan'a da kendisini de birdenbire acıdı. 6. Kısım. Köyün delikanlısı, baş ağası Battal'ın gerdek cumasına yakın köylerin gençleri onar yirmişer toplanıp geldiler. Topluluklar köye yaklaşınca silah atıyorlar, Yamören de davullu zurnayı önüne katıp hepsini ayrı ayrı karşılamaya gidiyordu. Köyün içi o gün hele öğleden sonra Çankırı'nın Cumhuriyet Bayramı'na dönmüştü. Yemekler de hem iyi hem boldu. Kahveler içildikten sonra meydan halayı başlamış, ardından güneş tutulmuştu. Pelvan Vahit Sımıcak'tan kör kadriyi alt ederek bir toklu kazandı. Dipnot: toklu, bir yaşına gelmiş koyun. Mustafa Güreş'le Vahid'in uzun boyunu, kalın pazılarını gene kıskanmış, gövde kısmının ceket altında neden alımlı görünmediğine gene şaşmıştı. Vahid kazandığı tokluyu arkasından ite ite eve götürmek için uzaklaşınca Mustafa Topal İsmail'i aramaya başladı. Topal herif Sımıcak'tan biriyle kuytuda fısıl fısıl konuşuyordu. Mustafa iki hırsız bir oldu, gene birinin canını yakacaklar diye düşünürken ağabeyisi Murat seslendi. ''Mustafa, buraya gel.'' ''Buyur ha.'' Mustafa kasketini düzeltti. ''Buyur.'' ''Sana iş çıktı.'' ''Baş üstüne.'' ''Erkek evinden gelin sandığı getirilecek. Sana teslim. Gözünü aç. Örtüyü falan çaldırma. Rezilliktir.''
''Çalamazlar. Kimin ağzına?''
''Bilmem. Kendini göster. Bu da bir sadıçlık. Örtüyü çaldırdın mı sana ödetirim. Fazladan gelin örtüsünü çaldıran avanak diye Yamaren'e türkü olursun.''
''Meraklanma.'' İki yanına bakıp sesini alçalttı. ''Siz neredesiniz?''
''Lafı uzatırsın. Sen geveze olmuşsun yiğit. Haydi gel arkamdan.''
Mustafa ağabeyisi Murat'ın ardından yürürken, ''Sadıç oldu mu bunun gibi olmalı. Güveyi sakladığı yeri kardeşine bile söylemez benim Murat ağam.'' diyordu. ''Güvey kısmı gerdek sabah kalbur çıkan evleri dolaşıp el öpünce yallah saklanır. Bir de yatsı namazında görürsün. Sonrası gerdek.''
Şapkasını sağ kaşının üzerine çekti, bıçağını yokladı. Pelvan Vahit güreş kazanıp bir toklu aldıysa gelin sandığı da nah bize teslim.
''Gelin sandığı nöbetçisi olmak ne demek?''
Güldü. ''Gelin sandığı nöbetinde pelvanlık sökmez, kurnazlık ister. Sandığı kız evine eksiksiz götürmeyi sen az mı belledin hey yavrum?''
Mustafa battalların avlu duvarına dayanıp hayvanın hazırlanmasını beklerken Pelvan Vahit koşa koşa geldi, yüzü gülüyordu.
''Neredesin Mustafa?'' ''Allah Allah, burada ne işim var? Herifleri yıktık. Nail olacak rezil ne mümkün, hiç yıkamaz.'' demiş. ''Yıkarım da öteye bile geçerim. Baban Yakup ağa meydanda sırtımı sıvazladı, eli bütün kan oldu. Kan bizim değil, Sımıcaklı'nın. Sen neredeydin? Güreşe bakmadın mı?''
''Baktım, sonunda iş çıktı. Gelin sandığı götürülecek, aklın güreşte. Mustafa'nın durumu nasıl demensin?''
''Aman iyi, ben de gelirim. Örtüyü çaldırmayalım.''
''Hiç olur mu arkadaş? Ne demezler? Mustafa tek başına üstesinden gelememiş derler. Bana bir iyilik edeceksen.'' Biraz düşündü. ''Şimdi bizim eve git. Geçen gün kolumdaki bohça olduğu gibi duruyor. Kimseye göstermeden erkek evinin ahırına, yemliklerin içine sakla.''
''Bohça yemliğe saklanmaz. Biri görürse kaybolur.''
''Sakla dedik ya pelvan, görmesinler. Üstüne saman çekersin.''
''Sonra?''
''Sonrası ölüm olsa bugün içeri gireceğim.''
''Aman Topal İsmail sezmesin. Bu kez alçağa tövbe olsun keserim.''
Vahit bir iki adım gittikten sonra döndü.
''Bak ne diyeceğim. Ayşe'yi yola getirirken eğer fırsatı düşerse benim Güldane'nin de hesabını gör.''
''Hiç olur mu? Ne mümkün? Dur ya Allah Allah, bizimki bir kez yola gelsin. Güldane bu yıl evleniyor mu ki? Ayşe'yi gelecek hafta Hakkı'ya verecekler. İşi karıştıralım da berbat mı edelim Allah Allah?''
''Olur olur, hani dedim ki sen bilirsin. Bizimki acele değil, keyfine bak.''
Murat Mustafa'yı çağırdı. Bir beygire bir sandıkla bir kat yatak yüklemişler. Bunlara kırmızı saçaklı bir örtü örtmüşlerdi. Battal'ın anası besmele çekerek beygirin yularını Mustafa'nın eline verdi.
''Buyur Mustafa, kendini göstereceğin sıradır. Gelini de senden isterim. Böylece yedeğinde getireceksin.''
''Merak etme anacığım, al gözümden.''
Bir besmele de Mustafa çekti, koltuğunun altında asılı büyük bıçağını bir daha yokladı. Avludan çıkınca kocaman Yamören'in içinde tek başına kalmış da çevresini düşmanlar sarmış gibi yüreği ürperdi. Böyle bir işi ilk defa görüyor, sadıçlığın ne zor olduğunu ilk defa anlıyordu.
''Doğru bir söz, sadıçlık zor.
Güveyin kundurasını, fesini kaparlar. Güvey kısmında gerdek günü akıl ne arasın? Sadıç ne kaptırdıysa aldığı bahşişten ödeyecek. Bahşiş şurada dursun, rezilliği ne yapalım?''
Hayvanın yularını var gücüyle sıktı. Arkasına hiç bakmıyormuş gibi yürüyordu ama gözünün ucunu örtünün kırmızı saçaklarından ayırmıyordu.
''Bu da bir sinsin oyunu canım. Sinsin de dayak yersin, dayağın acısı geçer. Bunda ahmak derler, lakap olur kalır, tövbe.''
Köşe başlarında, avlu kapılarında daha tetik olmak lazımdı. Bir kere çocuklar çömele çömele yaklaşmaya kalktılar.
''Hest, savuşun ulan reziller!'' diye bağırdı.
Birkaç koca karı, ''İnşallah senin düğünün de yakındır yavrum!'' diye dua etti.
Gelin evine giren bir süre kız, ''Şuna bak, Mustafa'nın rengi sararmış!'' diye eğlendi. Yukarı mahalleye yaklaşırken Nail'le üç arkadaşına rastladı. Bunlar gelin sandığı şerefine birer kurşun attılar. Nail örtüyü çekecek gibi yaptı.
''Haydi arkadaşlar, şu Mustafa'nın elinden hayvanı yularıyla alalım.''
Mustafa şakadan elini bıçağına götürdü.
''Açılın, tövbe olsun, kırarım hepinizi.''
Gülüşerek yol verdiler. Gizliden rakı içmişler, gözleri kızarmış, belli bir şey. Kız evinin avlusu kalabalıktı. Bir koca karı bal şerbeti getirdi. Mustafa tepsideki fincanların en büyüğünü beğendi. Bir yudum da içti. Şerbet susuzluğunu büsbütün arttırdığından su istedi. Yükü merdiven ayağına yıktılar. Hayvanı eğerlemeye götürdüler. Mustafa duvarın dibine çömeldi. Koca karı su getirmeyi unutmuştu. Bir akşam caminin arkasında Ayşe'den su istediği aklına geldi. Elini ensesine taşla yarılan yere götürdü.
''Karı millet adama su bile vermez. Severse o başka.''
Kederle gülümsedi. Ayağa kalkıp dirseklerini avlu duvarına dayadı. Hava inadına güzeldi, yaz gibi.
''Ayşe'yi hocaların hakkı alırsa bu yaz orağa sokar. Hakkı da insaf olmaz, kızı ezer.''
Uzaktan uzağa vurulan davul sesi iyice yaklaşmış, gelin alıcılar birden yolun ağzında görünmüştü. Mustafa koşan çocukların arasında Meryem'in oğlunu fark ederek seslendi.
''Anan nerede Süleyman?''
''Battalım gillerde.''
''İyi.''
''Bir sözün mü vardı ha?''
''İşine bak köpoğlusu.''
Bu sırada evin arkasından atlı bir kız çıktı. Sarı şalvarının iyice kavradığı kalın bacaklarını yana açarak özengiler üzerinde dikilmişti. Yüzünde kırmızı bürümcükten bir peçe vardı. Başına sardı, kara örtünün uçları beline bağlıydı. Davul gürültüsüyle irkilen bineğini kamçı özengi kalabalığın üstüne sürdü. Gelin alıcılar ikiye ayrılıp yol verdiler. Dört nalın rüzgarı kara örtüsünü kartal kanatları gibi germiş, kırmızı peçesinin ucunu bayrak gibi dalgalandırmıştı. Mustafa elini ağzına götürdü.
''Hele şuna hele, resim gibi.''
İkinci atlı kızı tanıyınca çok şaştı.
''Atlanmayacak bu yıl.'' dediydi. ''Meryem abla, nah atlanmış ne güzel. Hem de Himmet Çavuş'un kısrağı binmiş.''
Ayşe de tıpkı öteki kız gibi giyinmişti. Yalnız peçesi kırmızı değil, sarı bürümcüktendi. Himmet Çavuş'un doru kısrağı ne zaman delileneceği bilinmez huylu bir hayvandı. Aylarca karıların çamaşır kazanlarını dere boyuna uslu uslu taşır, çayırlarda gövertiye bırakıldığı zaman yaşlı eşekler gibi çoluğun çocuğun eğlencesi olur, sonra günlerden bir gün apansız edepsizlenirdi.
''Aman doru kısrak! Rezilleneceğin sıradır yavrum. Davul patırtısına öfkelen de çal şunu yere. Kemiklerini ufala orospunun.''
Doru kısrak Mustafa'nın yalvarışını aldırmadı. Gevşekliği iyice üstündeydi. Davul gümbürtüsünü sanki duymuyor, kalabalığı görmüyordu. Ayşe bir yandan kırbaçladı, bir yandan acımadan özengilediği halde ancak tırısa kalktı o kadar.
''Aynalı kız şu Ayşe.''
Mustafa ürkerek döndü. Topal İsmail'in yüzüne bir şey anlamadan baktı.
''Dalmış gitmişsin kulaksızın oğlu. Aynalı kız dedim.'' ''Aynalı evet. Kendisi aynalı ama bineği binek değil. Kart hayvana düşmüş. Demek bunun da bahtı kart üstüne.''
Gerçekten kederlenmiş gibi içini çekti.
''Bizim kemiği yetiştiremezsek yavrunun körpe etini hocaların hakkı gebeleyecek bir zaman.''
Mustafa yutkundu. Davulun tokmağı sanki yüreğine vuruluyordu.
''Demincek senin pelvanla hesapladık. Bu yıl 11 kız ata binecek. Yamöre'nin 11 kekliği. Birisine battal omuzladı, kaldı 10. Gelecek hafta Ayşe gider. 9 mu kalır? Öbür hafta sıra bizim Murat Ağa'nın Feride'sinde. Kız milleti bir kez evlendi mi bir daha böyle Osmanlılanıp ata binemez.''
Köçekler şimdi kapının önünde kıvrak kıvrak dönmeye başlamışlardı. Başları açık olduğundan yağla taranmış saçları güneşte parlıyordu. Yelekleri sırma işlemeliydi. Şal kuşaklarının karılar gibi arkalarından sarıp göbeklerinin üzerinde büyük büyük düğümlemişlerdi. Sabahtan beri evlerden topladıkları bahşiş mendiller kuşaklarında sallanıyordu. Kırmızı bezden çok geniş eteklikler giymişlerdi. Döndükleri zaman bu etekler bakır siniler gibi açılıyor, mavi zipkaları görünüyordu. Coştukça coşan Topal İsmail parmaklarını şıkırdattı.
Köçek demişler efendi, köçek ne demek? Karıdan zorlu oyuncu demek, aferin. Davulcuya bak davulcuya, ulan reziller.
Davulcu da inadına güzel giyinmişti. Beyaz şalvarı içine 4 kişi girecek kadar genişti. Sırtında güneşle yanıp sönen sarı atlastan bir gömlek, belindeki kırmızı kuşağın üzerinde siyah beşini parıl parıl bir eski zaman silahlığı vardı. Davulun kaslağını bir dizinin üzerinde kaldırıp göklere savuruyor, tokmakla beraber topuğunu da yere vurarak köçeklerden daha yaman oynuyordu. Zurnacı geçen yıl düğünlerinin zurnacısı kara yağız herifti. Yüzünden boncuk gibi ter aktığı halde siyah yamalı paltosunu gene çıkarmamıştı. Köçekler de şapkalarını başına koyduklarından bunları düşürmemek için hiç kımıldamadan yanaklarını şişirerek boyuna zurnasını üflüyordu. Davulcunun omuzundaki koca davulla durmadan oynaması, zurnacının sanki nefes almıyormuş gibi yanakları şişkin öylece durması Mustafa'yı yordu.
''Şuna bak, paltosunu bu alçak hiç mi çıkarmaz?''
''Çıkarmaz, davulcu zurnacı kısmı çingen olur.''
''Doğru, çingen kısmı mümkünü yok, yorulmaz, soluğu kesilmez.''
Köçeklerin oyunundan sonra avlu birdenbire doldu. Oğlan tarafı kapıya dayanmış gelini istiyordu.
''Ulan kapıyı açın, bir sözümüz var.''
İçeriden ses soluk çıkmayınca verilecek parayı arttırmaya başladılar.
''Canım, bir pankonot daha olsun, benden de 1 lira geliyor.'' ''Yahu 6 pankonata mı açılacak? Cennet kapısı mı bu?''
Mustafa ağıra girdi. Gümüşlü Osmanlı yeri vurulmuş hayvanı bekleyen delikanlılar çıkıştılar.
''Neredesin ha? Murat seni adam bildi de iş buyurdu. Neredesin?''
Mustafa karanlığı alıştırmak için gözlerini kırpıştırıyordu.
''Ne olmuş, buradayız?''
''Ne olmuşlar? Üzengiden taş geçirmeliler ki battal ağa sana ne olmuşu sormalı.''
''Kim geçirecek tövbe? Yamören'de battal ağanın düşmanı mı var?''
''Düşman kısmı belli mi? Üzengiden 40 tane taş geçirirlerse battal ağa yandı. Gerdek gecesi geline el süremez, utancından ölür.''
Evden ahıra inen merdiven kapısı açıldı. Bir koca karı telaşla bağırdı.
''Gelin ediyor, hayvanı çekin!''
Mustafa bismillah diyerek dizgini tuttu. Sayvanın altındaki kalabalık yer açtı. Gelin merdiven kapısından ağır ağır çıktı. Yüzüne ince kırmızıdan peçe örtülmüştü. Mustafa üzengiyi tutarak binmesine yardım ederken kızcağızın yaprak gibi titrediğini fark etti.
''Baksın titresin, güzel bir kız. Hem de gelinlik yaraşmış. Titreyecek ister istemez.''
Dünürcüler nara atarak hayvanlarını şahlandırdılar. Kız tarafından birisi Mustafa'nın kulağına 3. defa yalvardı.
''Aman Mustafa, ağır götür. Kız üzengilemiş derler, ayıptır.''
Mustafa işini bilenlerin kasılmasıyla duymazdan geldi. Başını silkeleyen hayvanı az biraz yavaşlattı. Ağır adımlarla alayın önüne geçti. Kız anasının bağırtısı davulun gümbürtüsünü bastırıyordu.
''Karı milleti olura olmaza neden ağlar? Rezilliğinden ağlar.''
Kızın babası avlu kapısında durmuştu. Mustafa'nın başı üzerinden 2 avuç bozuk para, 2 avuç boyalı şeker serpti. Silahlar sık sık atılıyor, arkadaki kaşık seslerinden köçeklerin hem yürüyüp hem oynadıkları anlaşılıyordu. Cami meydanına yaklaşırken aşağı mahalleden süvari kızlar dolu dizgin çıktılar. Birer at başı aralıkla koşuşuyorlardı. Bu kadar kızın renkli peçelerini, siyah örtülerini savurarak 4 nala geçmesi erkekleri büsbütün coşturdu. Silah sesleri daha sıklaştı, bağırtılar gökyüzünü tuttu.
''Düğün meselesi iyidir, böyle şerefli olmasa kim evlenir? Kimse evlenmez.''
Mustafa gizlice gülümseyerek yan gözle gelinin üzengideki ayağına baktı.
''Battal ağam da gönlü olduğundan bu Selim'e hayvanı üzengiler, dur bakalım.''
Beygir bir kere öksürdü, camiye yaklaşınca gürültü birden kesildi. Mustafa şaşırarak kasketini düzeltti, adımlarını biraz daha ağırlaştırdı. Reşit Hoca ellerini göbeğine kavuşturmuş kapıda duruyordu. Yeni cübbesini giymişti. Başıyla Mustafa'ya gel beri dedi, dudaklarını kıpırdatarak hayvanın sağ yanına geçti. Yüksek sesle dua türküsüne başladı. Gelini caminin çevresinde 3 kere dolaştırmak lazımdı. Mustafa Reşit Hoca'nın gayet kalın sesle söylediği dua türküsünü içi sıkılarak dinliyor, bir yandan Reşit Hoca'nın kunduralarına bakıyordu. Bunlar kaç kere pençelenmiş, kaç kere yamanmıştı. Siyah köpek ölüleri gibi toprağın üzerinde sürünüyorlardı. Caminin önüne asker gibi sıralanmış atlı dünürcüler 3. dolaşma tamam olur olmaz oğlan evine müjde vermek için hayvanlarını tepiklediler. Gelin önde, davul zurna arkada, alay aşağı mahalleye doğru yavaş yavaş yürüdü. İkindi güneşi gelinin gölgesini selvi gibi uzatmıştı. Yolun iki tarafında avlularının kapısında bekleyen koca karılar üzerlerine avuç avuç buğday, arpa serperek bağırıyorlardı.
''Uğurlu bereketli olsun, ağzınızın tadı bozulmasın.''
Battalın anası avlu kapısında bekliyordu. Gelin yaklaşınca eteğindeki buğdayları saçmaya başladı.
''Hayırlı olsun, kıdemli olsun, evimize uğur, evimize dirlik.''
Sayvanın önünde kız tarafları dizgini üzengiyi tuttular. ''Gelin attan inmiyor.'' Battalın anası birkaç avuç bozuk para serpti. ''Ben bir inek verdim, insin.''
''Yetmez.''
Kayınbaba elini göğsüne vurdu. ''Ben de 5 tiftik davarı verdim, insin.'' Gelin inmeye davranınca Mustafa dizgini bıraktı. Bir kısım karılar sayvanın duvarı dibine sıralanmışlardı. Bunların arasında duran Meryem'e yaklaştı.
''Abla,
buyur.
Karı elbiseleri ahırda.''
''Hangi ahırda?''
''Şuna bak. Silah sesleri, davul gümbürtüsü arasında zor konuşuyorlardı. Haydi yukarı çık. Evden ahıra inecek merdiven kapısında bekle, kapıyı açarsın.''
''Aman bir gören olur, ol Mustafa.''
''Laf mı şu, gelin getirdi, kıyamet kopuyor.''
''Faydasız, Ayşe içeride yok, atlanmış, görmedin mi?''
''Gördüm, döner dolaşır düğün evine gelir, sen benim dediğimi yap hadi.''
''Geçen akşam müzevirlik eden kimmiş, anladın mı?''
''Bırak şimdi, müzevirlik yoksa onu anlatırım.''
Mustafa hemen döndü, gelin attan indiği için başıboş hayvanı yedekleyerek ahıra giriverdi. Gemi bile çıkarmadan fukarayı bir köşeye bağladı. Yemlikleri acele arayıp Vahit'in samanlara gömdüğü bohçayı buldu. Zıpkasının üzerine karı şalvarını geçirdi, başına bir beyaz örtü aldı. Analığı bin nazın örtüsü Mustafa'ya çok uzun geliyordu, uçları yere sürünüyordu. Merdiveni çıktı, 1. kat sofasına açılan kapının arkasında yüreği çarparak durup içerideki gürültüye kulak verdi. Karı sesi arı kovanı gibi inliyordu.
''Bir yakalanırsak tövbe sopayı çekerler.'' diye gülümsedi.
Örtünün ucunu eline sarıp yüzünü kapattı. Kapıyı hafifçe kıpırdattıktan sonra inceden seslendi.
''Meryem abla, Meryem abla.''
Kapı aralanınca girdi. Gelin odasına baktıklarından bütün karıların arkaları bu yana dönüktü. Duvara sürüne sürüne ev kapısından sofaya çıkan asıl merdiven başına yürüdü. Pencerenin önünde Meryem'e siperlenerek durdu.
''Abla gördün mü? Oldu ne güzel.''
''Sus, biri duyar, aman sus.''
Meryem döndü, korkuyla gözlerini açtı.
''Ana, örtünün altına fes giymemiş. Bu kız oğlan kız nerenin malı? Haydi biraz oynasın derlerse başıma gelen.''
''Aldırma, kaşıkları evde kalmış bunun.'' dersin.
''Sus rezil, yanımdan ayrılma. Fes giyecektin, seni gelin sanırlardı.''
''Aldırma dedim, düğündür bu, oynayan çok olur. Aman abla, Ayşe'yi şurada lafa tutacaksın, seni göreyim. 5 dakika, 5 dakika el verir.''
Avluya baktılar. Davul zurna ötüyor, köçekler dönüyordu. Dünürcüler havaya silah boşaltıyorlardı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 143.